İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal.
Ayrım 20.
9. Kısım. Mehmet buraya geldiği geceki sel yatağında bulduğu pürenleri unutamadı. Anası çocukluğunda yastığının içine püren çiçekleri doldurur, yatağının altına, yanına, yöresine yarpuz, per yavşan, kekik, alma geyik çiçekleri serperdi. Bir koku düşünde uyur, bir koku düşünde uyanırdı. Tan yerleri ışımadan anasının yaktığı ocaktan yanan odunların da türlü kokuları karışırdı çiçek kokularına. Yatağında her sabah uzunca bir süre kalır, kokuların cennet mesliğinde topraklamın islenmiş uslununu, salmalarını seyrederdi. Ocakta tüten tarhana çorbasının ve onun üstüne cazırdayarak dökülen tereyağının mis gibi kokusu burnuna gelinceye kadar. Mehmet Abdülselam Hoca'nın evine alıştıktan sonra ilk olarak sel yatağından yürüyerek denizin kıyısına gitti. Çukurova'da bahar çılgıncasına bir patlamadaydı. Ilık güneşin altında çiçekler, otlar, arılar, kelebekler, kuşlar, kokular birbirlerine karışmış kaynaşıyorlardı. Toros'un toprağı böyle değildi. Bu Çukurova'da her bitki öyle ağır ağır topraktan filizleyerek büyümüyor, birden fışkırıyordu. Denizin kıyısına geldi, bir püren kümesinin yanına oturdu. Karşısındaki büyük deniz dümdüzdü ve Mehmet denize baktıkça çözülüyor, kendine geliyordu. Gözlerini dikmiş bu püren kokusuna karışmış tuz kokusunu salıveren mavi boşluğa bakıyordu. Burada pürenin yanında denizin ucunda kendini sonsuz bir güvene kapmış koy vermiş, mutluluktan uçuyor, güneş, deniz, toprak, çiçekler, kokular içinde kendinden geçiyordu. O gün akşama kadar yerinden hiç kıpırdamadan, hiçbir şey düşünmeden, Seyran'ı, Hürri Ana'yı, Ferhat Hoca'yı bile aklına bir kerecik olsun getirmeden önündeki maviliğe öyle bomboş baktı. Mehmet doğadaki her parçayı kokusundan tanır bilirdi. Bir ağacı, bir kuşu, karınca körelerini, arı peteklerini, bir kayayı, bir pınarı, bir suyu, kuş yuvalarını, o yuvada hangi kuşun kaldığını, hangi otun bittiğini hep kokularından bilirdi. Gece karanlığında bir yoldan, bir ormandan, bir tarladan geçerken kokularından yöresinde ne bitmiş, ne ekili bilebilirdi. Dağların kendine has bir kokusu vardı. Çukurova'nın da kendine has bir kokusu var. Dağlarda kayalık yerlerin kokusu nasıl başkaysa, düzlük, ormanlık, pınarlık yerlerin kokusu nasıl başkaysa, bu Çukurova'da da deniz kıyılarının, toprağın, köylerin, kasabanın kokuları başka başkadır. Deniz kıyısında pürenin kokusu başka, limon, portakal, turuncun kokusu başka, denizin kıyısından uzaklaşınca başkadır. Deniz kıyısındaki kuş yuvalarının kokusu başka, içeridekilerin gene başkadır. Burada bulutlar, topraktan kalkan ak buğu bile başka kokuyor. Gün battı, batacak ayağa kalktı. Batıdaki bulutlar açık turuncudan koyu yeşile, turuncu mora, pembe maviye dönüşmüş, kenarları da sırmalanmıştı. Gün batısı bir renk balkımasındaydı ve güneş koskocaman, tez tekerlek bir koyu pembede dünyanın üstüne oturmuş, yavaş yavaş aşağıya, denizin içine iniyordu. Mehmet arkasına dönünce o adamı gördü. Adam sel yatağının yarının yanında durmuş, kollarını kavuşturmuş, yönünü de batan güneşe dönmüş, gölgesi de sel yatağındaki çakıl taşların üstünden aşıp, doğudaki yarın altından, karşıda mor, büyük çiçeklerden gözükmeyen lop çalının önüne düşmüştü. Onu böyle görünce Mehmet'in önce yüreği bütün hızıyla göğsünü döverek çarptı. Eli ayağı çözülür gibi oldu. Sonra burnuna bütün kokuların içinden süzülerek püren kokusu geldi. İçini birdenbire bir sevinç aldı. Artık adamı yakalayabilecekti. Yayından boşanmış bir ok gibi adama koştu. Adamı yakalamaya elini uzattı, eli boşta kaldı. Adam o anda yok oldu. Mehmet bir boşluğun ortasında kaldı. Sağına, soluna, önüne, arkasına döndü. Hiç kimseyi göremedi. Hayal mi görüyorum diye birkaç kere kendi kendine sordu. Denizin kıyısına vardı. Batan güneşin dışarıda küçük kıpkırmızı bir parçası kalmış, dağların başı bulutlar, denizin uzaktaki ucu kıpkırmızı olmuştu. Garbi yeli çıkmış denizin yüzünü inceden kırıştırıyordu. Karşı yüksek Gavur dağlarını gördü. Dağın doruğu ışık içindeydi, balkıyordu. Portakal, limon, turunç bahçelerinin ak çiçekleri toprağın üstüne çökmüşler, garbi yelinde hafiften belli belirsiz sallanıyorlardı. Mehmet başını köyden yana çevirince o tepeden tırnağa apak olmuş, çiçeklerine çokuşmuş arıların vızıltıları ta uzaklardan duyulan, uğuldayan ağacın tam gövdesinin yanında adamı gene gördü. Adam tepeden tırnağa kapkara giyinmişti. Mehmet bu adamı tanıyordu, hem de çok yakından. Hem de bu adamla konuşmuşluğu bile vardı. Kimdi bu adam, ne istiyordu? Ağaca doğru koştu. O gelirken adam hiç yerinden kıpırdamadı. Mehmet yaklaşınca adam ağacın gövdesinin arkasına kaçtı. Mehmet de. Adam ağacın gövdesini çok hızlı dönüyor. Mehmet de ona yetişmeye çalışıyordu. Mehmet adamı kolundan 3 kere yakaladı. Adam 3 keresinde de kolunu onun elinden silkti aldı. Ağaç binlerce kovan arı vızıldarcasına uğulduyor. Turun çiçekleri baş döndürücü acı, keskin kokuyordu. Adamdan da adam ter içinde kalmıştı. Bildik bir koku geliyordu. Mehmet ona elini bir daha uzatmıştı ki eli boşta kaldı. Adam önünden kaydı, yitiklere karıştı gitti. Mehmet şaşkın ağacın altında baka kaldı. Umudunu yitirdi. Ah, yanında tabancası olsaydı, adamı vurarak ayaklarını ateş ederse ölmezdi, yakalardı. Meraktan ölüyordu. Bu çok yakından tanıdığı kişi kimdi? Ne zaman görmüşü de bu kadar yakından tanıyordu? İçinde de adama karşı belli belirsiz bir sevgi vardı. Cin miydi, peri miydi, ondan ne istiyordu? Bir derdi vardı da söyleyemiyor muydu? Artık bundan sonra tabancasını yanına almayı düşünürken adamın başını sel yatağının içinden, deve dikenlerinin arasından gördü. Bütün gücüyle, öfkesiyle dişlerini sıkarak adama doğru atıldı. Adam önünden koşuyor, bir sel yatağından çıkıyor, bahçelerin arasına giriyor, deve dikenlerinin içine dalıyor, bir yeniden sel yatağına iniyordu. Adam bir an Mehmet elini uzatsa tutacakmış gibi yavaşlıyor, Mehmet onu yakaladım derken hızlanıyor, uzaklaşıyordu. Mehmet çok uzun, saatlerce yorulmadan koşar, günlerce yorulmadan yürürdü. Soluk soluğa kalmış, gittikçe kesiliyor, önündeki adamsa bir yavaşlıyor bir hızlanıyordu. Karanlık da çöküyor, önden kaçan adamın sadece karartısı gözüküyordu. Köyün altına geldiklerinde adam bir iyice yavaşladı. Mehmet elini uzattı, tuttum tutacağım derken adam ellerinin arasından kaydı, bir daha gözükmedi. Bu insan değil, bu bir cin, bir peri, bir çoban aldatan kuşu diye düşündü Mehmet. Ağır ağır bitkin köye döndü. Sini sofraya yemekler konmuş, Selam Hoca sedire oturmuş onu bekliyordu. Gözdeği gözdeği, gözüm 4 oldu diye ayağa kalktı, ona doğru bir adım attı. Buyur sofraya, nerelerdeydin, bir tuhaf yorgun görünüyorsun. Deniz kıyısına gittim diye gülümsemeye çalıştı Mehmet, sofranın başına çöktüler. Bu deniz, bu toprak, bu bahar kokuları insanı deli eder, kendinden geçirir. İnsan yılan kavlar gibi kavlar buralarda. Kendi kalıbının içinden çıkar, başka bir insan olur. Hele ovalar pampallarla ağzına kadar dolunca, hele turunçlar çiçek açınca, hele arılar ağaçlara çokuşunca, hele dağlardan ılgıt ılgıt yarpuz kokulu yeller esince, hele tanyerleri ışırken ulu deniz uçsuz bucaksız ağarınca, hele deniz ince kokunca, insan bir hoş olur. Ama geçer Mehmet'im hele alışınca. Hele insanın burnuna püren kokusu gelince diye hocaya katıldı Mehmet. Azıcık kendine getirdi Abdülselam hocanın sözleri onu. İkisi de çok acıkmışlardı. Önlerindeki yemeğe aç kurtlar gibi saldırdılar. Hele böylesine acıkınca diye güldü Abdülselam hoca. Hele sofrada böyle mis kokulu güzel yemekler olunca. Mehmet daha yemek bitmeden gevşedi, kendine geldi. Gözleri ışıl ışıldı. Abdülselam hocanın bu değişiklik gözünden kaçmadı. Ondaki bu değişikliğe sevindi. Yemek bitince hoca, Mehmet oğlum dedi, hiç sormuyorsun ben bugün ne işler gördüm. Başını salladı. Çok çok çok iyi işler oldu. Sana sevineceğin haberler getirdim. Söyle hocam. Sana evi buldum. Hem de turunç, portakal, limon bahçesi içinde. Hem de beyaz, ak bir güvercin kadar beyaz bir ev. Sağ ol hocam, var ol hocam. Mehmet kalktı, onun yanına vardı, coşku içindeydi. Hemen yarın değil mi? Yarın göreceğiz evi. O gece Mehmet'in gözlerine uyku girmedi. Daha gün doğmadan yataktan çıktı. Aşağı kata çıt çıkarmadan çıplak ayaklarının ucuna basarak indi. Usulca sedire oturdu, sabırsızlıkla hocayı bekledi. Pencereden dışarıya Gavur dağlarının başına bakıyor, orada bir ışık arıyor, hocanın hemen uyanmasını, daha gün doğmadan alacağı evi görmelerini. Ayağa kalkıyor, odada dolanıyor, gene dağların doruklarına bakıyor, bir ışık göremeyince üzülüyor. Bu hoca da ne kadar çok uyuyor diye kızıyor, gene geliyor sedire oturuyor. Yerinde duramıyor, kalkıyor, karanlıkta çiçek açmış bir dalı ta pencerenin önüne kadar inmiş, çiçekli portakal dalını kokluyor, usulca pencereden dışarıya koyuyor, otların üstüne çiğ yağmış ıslak otlar ayaklarını üşütüyor, dalları eğip çiçekleri kokluyor. Dağların doruğunda ilk ışıklar belirince hocanın penceresine bakıyor. Orada yaşlı portakalın altında bekliyor. Hocadan ses sadağı yok. Hoca uyanmıyor. Seher yeri inceden ışık gibi hafif esiyor. İnceden kokular. Mehmet'in içine onu mutluluktan uçuran bir sevinç doluyor. Hocayı unutuyor, bahçeye dalıyor. İlk ışıklar belli belirsiz dağların ardından gölgelerle birlikte ovaya iniyor. Portakal çiçeklerinin üstünde uyuşmuş, kanatlarını kısmış arılar uykuda. Büyük bir sarıca arı peteğinde üst üste donmuş, kıpırdamayan ıslak arılar. Sapsarı büyük bir arı zorla kanatlarını açıyor, geriniyor. Küçük mavi mineli yumulmuş küçücük çiçekler döşeli bahçe duvarının dibi gün vurunca belli belirsiz açılmaya başlıyorlar. Mehmet çiçeklerin önlerine oturuyor, çiçeklerin açılışlarına, çiçeklerin üstündeki kırmızı uğur böceklerine bir tansığa tanık olurcasına bakıyor. Körelerinin ağzına çıkmış birkaç karınca ön ayaklarıyla başlarını sıvazlıyorlar. Ot köklerini, ince yaprakları, ıslak kanatlarını kapatıp uyumuş kelebekleri, toprağa böcekleri, çatlayan tohumları. Uyanan, gerinen dünyanın büyüsüne, toprağın doğurganlığına, zenginliğine kendisini kapıp koyvermiş delikanlı, Abdülselam hocanın onu çağıran sesini duymuyor bile. Sonunda hocanın gür sesi başının üstüne çın çın öterek parçalanıyor, hemen eve koşuyor. ''Neredesin Mehmet?''
''Dışarıdaydım hocam.''
''Uyumadın değil mi bu gece?''
''Uyumadım hocam.''
Odanın ortasında, sininin üstünde, kalaylı tasların içinde, üstü tereyağlı, naneli, sarımsaklı tarhana çorbası tütüyor. Mehmet'in sofraya oturmasıyla çorbayı hızlı hızlı kaşıklayıp kalkması bir oluyor.
''Dur be Mehmet, ben daha bir kaşık almadan.''
Hoca gülümsüyor. ''Kusura bakma hocam.'' Hoca da çorbasını çabuk içiyor. Sofradaki öteki yiyeceklere elini sürmeden kalkıyor.
''Ev şu ileride Mehmet, atla mı gidelim yaya mı?''
''Yaya hocam, yaya.'' dedi Mehmet. Hoca önde, Mehmet arkada yola düştüler. Mehmet'in coşkusu hocaya da geçmişti ki hoca önde ayaklarına kanat takılmışçasına yürüyordu. Üstünü asmaların örttüğü, yer yer gün ışığı sızan dar bir sokağa geçtiler. Bahçelerin duvarları insan başı büyüklüğündeki çakıl taşları üst üste gelişigüzel yığılarak yapılmıştı. İki yanına sık telli kavak dikilmiş bir yolda yürüdüler. Ardından bir ham yola düştüler, sağa döndüler. Kendilerini tahtaları yer yer çatlamış büyük bir avlu kapısının önünde buldular. Abdülselam hoca ipi çekti, içeriden bir zil sesi geldi, bir ayak patırtısı duyuldu. Mehmet'in eli ayağı titriyordu, ağzın içi kurumuştu. Kapıyı açan ak başörtülü yaşlı mavi gözlü bir kadın, ''Buyurun'' dedi. Belirli bir Rum şivesiyle konuşuyordu. Hoca küçük çakıl taşlarıyla örülmüş beyaz dar bir yoldan eve ilerledi. Ev bembeyazdı, iki katlıydı. Büyüyecek bir bahçesi, bahçesinde portakal, limon, turunç ağaçları dikiliydi. Her köşede bir nar ağacı topluluğu göze çarpıyordu. Çakıl taşından örülmüş dar yolun kıyılarına, avlu kapısından konağa kadar çiçekler dikilmiş, üstünü de boydan boya asmalar örtmüştü. Asmalar da çiçekteydiler, içeri girdiler. Sakız gibi yunmuş, arınmış bir tahta merdivenden yukarıya çıktılar. Ev reçine, sabun kokuyordu. Üst katı dolaştılar. Ortada bir salon, salonun her iki yanına açılan ikişer oda vardı. Balkonu büyüktü ve balkondan duman içinde deniz gözüküyordu. Aşağıda da gene salon, gene odalar. Yalnız odanın birisi hamamlık, öbürü de mutfak olmuştu. Mutfaktaki mermer ocaklık odaya hemen ilk girişte göze çarpıyordu. Banyoyu görünce Mehmet neredeyse coşkudan bayılacaktı.
Bizimki, Allah rahmet eylesin, yıkanmaya çok meraklıydı. Bu ak mermerleri bilmem nereden getirtti bilemiyorum. Kurnalarla şu yeşil mermer yalakları kendi gitti de İstanbul'a aldı getirdi. Suyumuzu şu kazanda kaynatırız, içeriye hiç duman sızmaz. Dedim ya, bizim bey evine çok meraklıydı.
Dışarıya çıktılar. Kadın onlara kahve yapmak için mutfağa girdi. Mehmet coşkudan titreyerek hocanın kolunu tuttu. Hocanın canı bayağı acıdıya aldırmadı.
''Alacağız değil mi hocam?''
Coşkusundan sesi kısılmış çıkmıyordu.
''Alacağız'' dedi hoca.
''Hemen bugün.''
Kadın kocasıyla birlikte Girit'ten gelmiş, öteki birkaç Giritli eviyle birlikte buraya yerleştirilmişlerdi. Yaşlı hanımın kocası at arabası ve tahıl alımıyla uğraşıyor, iyi para kazanıyordu. Evine, bahçesine çok meraklıydı. Ölünce karısına, iki yetişkin kızına bir hayli para kalmıştı. İstanbul'da akrabaları vardı. Babaları öldükten birkaç ay sonra kızlar İstanbul'a gitmişler, anayı evde tek başına bırakmışlardı. Ana da evi satar satmaz hemen İstanbul'a gidecekti. Kızlarını çok merak ediyor, ne pahasına olursa olsun evi çabucak elden çıkarmaya bakıyordu. Kadın kapıdan elinde gümüş bir tepsinin içindeki güzel, kulpsuz fincanlarda, kokusunu bütün bahçeye dağıtan kahvelerle geldi. Mehmet bu kahve kokusunu anımsıyordu. Bu koku kendisi için erişilmez, bir daha hiçbir zaman yakalayamayacağı bir kokuydu. Kahveyi içince esrikleşti, kahveyi ilk içtiği günkü gibi oldu. İçi sevinçten doldu taştı. Akdeniz bütün ışığı aydınlığıyla geldi, ayağının dibine serildi. Sarı kuş geldi başının yöresinde, altından sarı halkalar çizdi. Sarı güneş kıvılcımlandı, kafasının içinde savruldu. O çelik ışık geldi, göz bebeğine oturdu. Ve Abdülselam Hoca Mehmet'teki bu değişikliğin farkına vardı. İçinden, demek İnce Mehmet dedikleri de buymuş diye geçirdi.
Ayrım sonu.